Yedi nolu rivayet Abdullah İbni Abbas şöyle diyor. Ebu Süfyan İbni Harp ona şöyle haber verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Süfyan ve Kureyşli kafirlerle Hudeybiye barışının olduğu ve müddetinin uzatıldığı ve bu esnada Şam'da ticaret için bulundukları bir sırada Rum Kayseri Heraklu Ebu Sufyan'a gelmeleri için haber yolladı. Herakli ve Rum devlet büyükleri İlya'dayken yani Beytül Makdis'teyken onlar geldiler ve onları meclisine davet etti. Sonra onları ve tercümanını huzura çağırdı dedi ki kendisinin peygamber olduğunu iddia eden bu adama akraba olarak en yakın olanınız hanginiz? Ebu Sufyan nesepçe en yakınları benim dedi. Onu bana yaklaştırın. Onun arkadaşlarını da yakınına getirin. Onlarla arasında dursunlar dedi. Sonra tercümanına dedi ki bunlara de ki ben bu adama kendisinin peygamber olduğunu iddia eden zat hakkında bazı sorular soracağım. Bana yalan söylerse onu yalanlayın. Ebu Süfyan dedi ki vallahi yalanımı başkalarına nakledecekler diye haya etmeseydim Muhammed hakkında yalan uydururdum. Ondan sonra Herakli bana ilk sorduğu soru şu oldu. Sizin içinizde onun soyu nasıldır? O içimizde saygın bir soya sahiptir dedim. Sizden, Kureyş ve Arap'tan, ondan önce bu iddiada bulunmuş bir kimse var mıydı dedi. Hayır dedim. Babaları içinde kral var mıydı dedi. Hayır dedim. Ona tabi olanlar, halkın soyluları mı? Yoksa zayıfları mı dedi. Zayıf olanlar dedim. Onların sayıları artıyor mu yoksa eksiliyor mu dedi. Bilakis artıyorlar dedim. İçlerinde onun dinine girdikten sonra nefsani çıkarlardan dolayı dininden dönenler var mıdır dedi. Hayır dedim. Peygamber olduğunu söylemezden önce onu hiç yalancılıkla itham eder miydiniz dedi. Hayır dedim. Hiç ihanet edip anlaşmasına aykırı davranır mı dedi. Hayır. Bizler şu an onunla anlaşma içerisindeyiz. Bu anlaşmayı bozup ihanet eder mi bilmem dedi. Ebu Süfyan dedi ki onun değerini düşürecek onu gözden düşürecek bundan başka bir söz bulamadım. Onunla hiç savaştınız mı dedi. Evet dedim. Peki onunla olan savaşınızın akıbeti nasıl oldu dedi. Aramızda savaş çekişmeyle geçiyor. Savaş tarafların bir lehine bir de aleyhine gelişti dedim. Size ne emrediyor dedi. Bize diyor ki yalnızca bir olan Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Babalarınızın cahiliyede söyleyip yapa geldikleri şeyleri terk edin. Bizlere bunu söylüyor. Bize namazı, doğru sözlü olmayı, iffetli olmayı ve akrabaya iyilik etmeyi emrediyor dedim. Babalarınızın inanıp söyleye geldikleri şeyleri terk ediniz dedim. Bunun üzerine tercümanına dedi ki ona söyle. Sana nesebinden sordum. Onun içinizde asil bir soya sahip olduğunu söyledim. Peygamberler de zaten böyle kavminin soy bakımından asil olanlarından gönderilir. İçinizden Kureyş ve Arap'tan, bu sözü ondan evvel söylemiş kimse var mıydı diye sordum. Hayır dedin. Şayet ondan önce bu sözü söylemiş birisi olsaydı, kendisinden önce söylenmiş bir sözle teselli buluyor, onu söylüyor derdim. Sana onun babalarından kral olan var mıydı diye sordum. Olmadığını söyledin. Şayet onun babalarından birisi kral olsaydı, babasının mülkünü, krallığını isteyen birisi derdim. Sana bu sözleri demezden önce onu yalancılıkla itham ediyor muydunuz diye sordum. Hayır diye cevap verdim. Ben biliyorum ki insanlara karşı yalan söylemeyen, bunu huy edinmemiş birisi Allah'a karşı yalan söylemez. Sana ona tabi olanlar halkın zenginleri mi yoksa zayıfları mı diye sordum. Bana ona zayıf olanların tabi olduğunu bildirdin. Zaten peygambere tabi olanlar da zayıflardır. Sana onların azaldıklarını mı yoksa arttıklarını mı sordum. Onların arttıklarını söyledim. İşte iman da tamamlanıncaya kadar böyledir. Sana işlerinde onun dinine girdikten sonra nefsani çıkarlardan dolayı dininden dönenler var mı diye sordum. Hayır diye cevapladın. İman da işte böyle. Kalbi bütün samimiyetiyle kaplar. Sana yapmış olduğu anlaşmaları bozar mı diye sordum. Sen hayır dedin. Peygamberler de işte böyle ahde vefa gösterip anlaşmalarına sadık kalırlar. Sana onun neyi emrettiğini sordum. Size Allah'a ibadet etmenizi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emrettiğini, putlara ibadet etmekten yasakladığını ve sizlere namaz kılmayı, doğru sözlü olmayı ve iffetli olmayı emrettiğini söyledim. Eğer bu söylediklerin doğruysa, şu iki ayağımın altındaki yere sahip olacaktır. Ben onun sizin içinizden çıkacağını tahmin etmiyordum. Şayet ona ulaşacağımı bilsem, her türlü yolu denerdim. Şayet onun yanında olsaydım, ayaklarını yıkardım. Sonra Herakli, Dihye'nin elçiliği ile Busra emirine gönderilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu istedi. O da okudu. Bakın, mektupta şunlar yazılıydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Herakle. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Seni İslam'a çağıran kelimeye, yani Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmene davet ediyorum. İslam'a gir ki güvende olasın. Ve Allah ecrini iki kat versin. Şayet İslam dinine girme davetine icabet etmezsen, çiftçilerin, halkın günahı senin boynuna. Ey kitap ehli! Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğimiz, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacağımız, Allah dışında birbirimizi Rabler edinmeyeceğimiz hususunda bizimle sizin aranızda bir olan kelimeye, tevhid kelimesine geliniz. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, işte o zaman bizim Müslüman olduğumuza şahit ol deyiniz. Ebu Süfyan dedi ki, Herakl'in soru ve cevapları ve mektubun okunması bittikten sonra yanında gürültü çoğaldı. Sesler yükseldi. Biz de yanından çıkarıldık. Çıkarıldığımızda arkadaşlarıma dedim ki, İbnu Ebu Kebşe'nin, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin işi azametli oluyor. Benu Asfar, yani Rum kralı, ondan korkuyor. Artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın galip geleceğine, ta Allah'ın beni İslam'la şereflendirinceye kadar kesin inancım devam etti. Ben de bu inancımı ortaya çıkardım. Şam'daki Hristiyanların dini lideri ve İlya'nın Beytul Makdis'in emiri ve Herakl'in dostu olan İbnur Natur bu günlerde düşünceli ve üzüntülü görüp ondan konuştu. Romalı generallerden bazıları ona dedi ki, senin halini hiç beğenmiyoruz. İbnur Natur dedi ki, Herakl yıldızlara bakan bir kahindi. Ona sorduklarında onlara dedi ki, ben bu gece yıldızlara baktığımda Hitan melikinin üstünlük sağladığını gördüm. Bu ümmet içinde sünnet olan kimlerdir? Yahudilerden başka sünnet olan yoktur dediler. Onlar hususunda tasalanma. Senin sultan altında bulunan şehirlere yaz da oralarda bulunan Yahudileri öldürsünler. Bu sırada onlar kendi işleriyle meşgulken Herakl'in huzuruna Gassan Meliki tarafından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan haber ulaştırmakla görevlendirilmiş bir adam getirildi. Herakl'i o adamdan haber alınca gidin bakalım bu adam sünnetli mi değil mi diye bir bakın dedi. Baktılar ki adam sünnetli. Sonra Arapların sünnet olup olmadıkları soruldu. O adam Arapların sünnet olduklarını söyledi. Bunun üzerine Herakli, sözü edilen bu zat bu ümmete hakim olacaktır. Ondan sonra Herakli, Rumiye'de ilimce kendine denk olan bir dostuna mektup yazıp Hımıs'a gitti. Herakli arkadaşından Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten peygamber olduğu görüşüne muvafakat eden mektubu gelinceye kadar Hımıs'tan ayrılmadı. Mütakiben Herakli Hımıs'ta bulunan, etrafında evler bulunan saraya girmeleri için Rum büyüklerini davet ederek kapıların kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp, ey Rum topluluğu, felaha ve rüşte erişme ve mallarınızın ellerinizde kalması için bu peygambere tabi olmaz mısınız dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar yaban eşeklerinin kaçışmaları gibi kapılara doğru koşmaya başladılar. Kapıların ise kapalı olduğunu gördüler. Herakli bundan hoşlanmadıklarını görüp onların iman etmede ümitsizliğe düşünce dedi ki, onları bana geri getirin. Ben biraz önceki sözlerimi sizin dininize olan bağlılığınızı sınamak için söyledim. Dininize ne denli bağlı olduğunuzu gördüm. Bunun üzerinde orada bulunanlar ona secde edip bundan dolayı razı oldular. Herakli'nin imana daveti konusundaki son olay bundan ibarettir. Evet kardeşlerim. İmam Buhari bu hadisi vahyin başlangıcı babında ele alıyor ve hakikaten içinde birçok meseleleri muhteva eden eşsiz bir hadis. Görüyorsunuz, kitap ehli olan bir Rum büyüğünün bir peygamberi tanımak için sorduğu soruları tek tek ele aldığımızda hakikaten peygamber mi değil mi onun analizini yapıyor. Allah hepimize nasiplenmeyi nasip etsin. Düşünün, Allah Azze ve Celle Resulünü öyle fıtri hasletlerle donatıp gönderiyor ki, bakın insanlar öyle sorular sorarak peygamber olup olmadığını ayırt etmeye çalışıyor ki, hakikaten akıllı, ilimli, düşünceli, düşünce sahibi olan insanların soracağı sorular. Allah bizlere de salim akıl, güzel bir düşünce, iyi bir anlayış versin kardeşlerim. Dikkat ederseniz buradaki sorular hakikaten önemli olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yazmış olduğu mektuptaki ifadeler ve davet ettiği mesele de çok önemli. Bunlar da bizim için davette ölçü olan, örnek olan meselelerdendir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazmış olduğu mektupta selam yerine hidayete tabi olanlara selam olsun diye ifade kullanmış. Bugün harici, tekfirci dediğimiz insanların odamıza falan geldiğinde veya gerçek hayatta selamun aleyküm demeyip de hidayete tabi olanlara olsun diyorsa, onların bizi müşrik ve kafir gördüğünün ifadesidir bunlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hadis-i şerif aynı zamanda bütün peygamberlerin tevhide davet için gönderildiği ve bütün peygamberlerin kullukla mükellef olan insanları bir olan ilaha şirksiz olarak ibadete davet ettiğini görüyorsunuz. Ve ilim ehli olan birisinin hakikaten bu doğruları gördükten sonra iman etmemesi mümkün değil diyorsunuz, değil mi? Bakın Herakli'nin şu sorduğu soruları acaba kaç tane bir Müslüman sorabilir? Herkes kendini bir kontrol etsin. Bu soruları sormasına rağmen eşrafını toplayıp da bu peygambere tabi olun, felaha erin dediğinde hepsinin, oradakilerin imandan kaçtıkları, yaban eşekleri gibi kapılara doğru koştuğunu görünce saltanatını kaybetmekten korkarak Heraklis hemen ben sizi denemek için yaptım diyerek kaybedenlerin öncüsü olmuştur. Halbuki Ebu Süfyan'a sorduğu soruların akabinde eğer ben ona erişirsem ayaklarını yıkarım, ona tabi olurum derken, bakın kendi saltanatına karşı ululuğunu kaybedeceği, şanını, şerefini kaybedeceğini anladığı an boyun eğmekten vazgeçiyor. Allah bu duruma düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi izzet de şeref de Allah'ın, Resulünün, müminlerin yanındadır diyor. Allah bunu arayanlardan eylesin. Evet, iman kitabına geçiyoruz. Birinci babımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam beş şey üzerine bina edilmiş sözüdür babı. İman söz ve fiildir. Artar ve eksilir. Allah Azze ve Celle kitabında imanlarına iman katmaları için biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Oysa doğru yolda olanların hidayetini Allah daha da artıracaktır. Hidayete erenler ise Allah onların hidayetlerini artırmış ve takvalarını korumuştur. İman edenlerin imanlarının artması. Bu sure hanginizin imanını artırdı? İşte iman edenler var ya, onların imanını artırmıştır. Onlardan korkun demişlerdi de, bu söz onların imanını artırmıştı. Bu bakımdan düşmanın gelişi onların sadece imanlarını ve teslimiyetini artırmıştır. Kardeşlerim, imanın tanımında sözden maksat kalbin tasdik etmesi, dilin ikrar etmesi, azalarınsa bunu tasdiklemesidir. Kalbin ve uğuzların ameli tasdiklemesidir. Buna itikat ve ibadetler de girer. Kalp ile itikat, dil ile ikrar, dinin rükunleriyle ameldir iman. İtaatla artar, günahlarla azalır. Mürciye, imanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar olduğunu, kerramiye, imanın sadece dil ile ikrar olduğunu, mutezile ise amel, telaffuz ve itikat olduğunu söylemişlerdir. Bunlarla ehli sünnet arasındaki fark ise onlar amellerin imanın sıhhatinin şartındandır derlerken ehli sünnet amellerin imanın kemalinin şartlarındandır demiştir. Evet, selefi salihinin katında ameller bazen imanın sıhhat şartlarından olup yapılmadığında imanı yok eder, tıpkı namazın terki gibi. Bazen de ameller vacip olan kemalinin şartındandır ve yokluğu imanı azaltır. Diğer ameller gibi ki onların terki fısk ve masiyettir. Küfür değildir. Evet kardeşlerim, Allah için sevme ve Allah için buğz etme, nefret ve sevmeme imandandır. Ömer İbni Abdülaziz, Adi İbni Adi'ye yazdığı mektupta şöyle dedi. Muhakkak ki imanın farz olan amelleri, dinen yapılması gereken inançları, nehyedilen ve yasaklanan hudutları ve mendupları vardır. Her kim onları tamamlarsa imanını tamamlamıştır. Her kim de bunları tamamlamazsa imanını tamamlamamıştır. Şayet yaşarsam sizlere şubelerini anlatırım ki onlarla amel edersiniz. Yok, eğer ölürsem Rabbime şöyle dedi. Fakat kalbimin mutmain olması için. Muaz şöyle dedi. Bizimle beraber otur da bir müddet Allah'ın zikri ve hamdiyle meşgul olup imanımızı artıralım. Allah kendisinden razı olsun. İmanla alakalı İbn Mesud da şöyle dedi. Yakin imanın tamamıdır. İbn Ömer ise şöyle dedi. Bir kul kalbini tereddütlerinden kurtarmadıkça hakiki takvaya eremez. Evet. 8 nolu rivayet İbni Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etme, namazı kılma, zekatı verme, hac etme, Ramazan orucunu tutma. Evet kardeşlerim, bunlar da imana giriş babındaki hadisi şerifler. Tanımlar bizlere ait, hadisin şerhiyle alakalı. Bu da ehli sünnetin itikadıdır. İman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Buhari bu babları alarak, ayetleri getirerek, ayetlerin içerisindeki imanın arttığını ve eksildiğini gösteren ayetleri delil getirerek, imanın artmasına ve eksilmesine delil teşkil ettiğini zikretmiştir. Allah kendisinden razı olsun. 9 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman 60 küsur şubedir, haya da imandan bir şubedir. Kardeşlerim, ileride gelecek birkaç rivayet daha var bu yönlü. Aleyhisselatü Vesselam 60 küsur, 70 küsur şube diye kullanmıştır. Bu çokluk ifade eden bir cümledir. İlla 60, illa 70 manasında değil, çokluğu gösteren bir ifade olması hasebiyle aleyhissalatü vesselam bu sözü söylemiştir. Haya da imandan bir şubedir sözüne dikkat ederseniz, 60 küsur şube derken bunu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayrı olarak zikretmiştir. Biliyorsunuz haya, insanların kendisini ayıplaması korkusuyla başına gelen şeyden dolayı pişmanlık duyup insanın değişmesidir. Yani sebebe binaen bir şeyi terk etmek de diyebiliriz. Kötü olan şeyden uzak durmada kullanılan huy, yaratılıştan gelen bir özelliktir. Hak sahibinin hakkında ihmalkarlığı önler. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayanın tamamı hayırdır buyurmuştur. Kardeşlerim, haya yaratılıştan gelen fıtri bir haslettir. Öyleyse neden imandan bir şube kılınmıştır diye sorulursa ona da şöyle deriz. Bu yaratılıştan gelen bir özellik olabilir, fakat bunu şer'an kullanmak, yani dinde kullanmak niyet ve ilim elde etmeye muhtaçtır. Bu yüzden haya imandandır. Bu da onu iyi amellere teşvik edici olurken kötü amellerden de koruyucudur. Allah hepimizi hayalı, iffetli kılsın kardeşlerim. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde haya çok güzeldir. Hele kadınlarda, İşte onu sorma diyor. İşte onu sorma diyor. Demek ki herkese yakışan bir huy var. Kadındaki haya çok daha başka. Hatta ileriki rivayetlerde gelecek, her peygamberin kendi kavmine söylediği bir söz var diyor. Utanmadıktan sonra dilediğini yap diyor. Yine ileride gelecek, haya imandan bir şubedir. Haya yoksa artık onda hiçbir şey yoktur. Evet. Allah hepimizi iffetli, hayalı kılsın kardeşlerim. 10 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın tarifini yaparken bakın ele ve dile, ikisine işaret ediyor. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir diyor. Allah böyle olanlardan kılsın bizleri. Öyle insanlar var ki hatta iman ettiğini söyleyen insanlar, ileride gıybetle alakalı meselelerde gelecek, ey iman ettiklerini söyleyen Müslümanların etini yemeyin diyor. Müslümanların etini yemeyin diyor. Demek ki inandım diyen, ben de Allah'a teslim oldum diyen bir Müslümanın el ve dil eminliği olacak kardeşlerim. Sonra gelip de Müslümanın arkasından etini yiyeceksin, izzetiyle, şerefiyle oynayıp da karşısına gelip gel bir sarılalım, ben seni çok seviyorum, bunu deme hakkına sahip değilsin. Bunu diyebilmen için elin ve dilin emin olacak, Müslümanın yanına geldiğinde de Müslüman muamelesi bulacaksın. Arkadan her türlü izzetsizliği, şerefsizliği, haysiyetsizliği yapıp da bir Müslümanın yanına gelip kalk kalk sen boş ver onları deme hakkına sahip değilsin. Allah elinden ve dilinden emin olan samimi Müslümanlardan kılsın bizleri. Bakın burada hadisin hemen devamında diyor ki muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir diyor. Burada bakın hicrete işaret ediliyor kardeşlerim. Biliyorsunuz hicret iki çeşittir. Bir zahiri, bir de batini. Zahiri olan nedir? Mesela birçok kardeşimizin bulunduğu ortamda geçim sıkıntısı veyahut birçok sebeplerden dolayı hayatını ikame edemeyip başka yerlere intikalidir. Bu da bir nevi hicrettir ama bu zahiri olan hicrettir. İslam'daki değil. Batini hicretse manası nedir? Şeytanı ve kötülüğe çağıran nefsin arzularını terktir. Evet. İşte muhacirse burada şeytanı ve kötülüğe çağıran nefsin arzularını terk ederek fitnelerden dolayı dine sığınma fitneleri terk etmedir. Allah bizi o muhacirlerden kılsın kardeşlerim. Evet. 11. Ebu Musa'dan. Ey Allah'ın Resulü, Müslümanların hangisi üstündür diye sorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların dilinden ve elinden güvende oldukları kimsedir buyurmuştur. Evet. Allah hepimizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Zannedersem Müslümanların en büyük belası hayır konuşmaması, şerden uzak durmaması, el ve dil eminliğinin olmayışı İslam'ın dirilmemesine götürüyor. Halbuki okuduğumuz ve Müslümanlığın şartları budur dediğimiz bu şeyleri hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. 12. Abdullah İbni Amr'dan. Bir adamın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu soruyu sordurduğunu bildirdi. Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hangi hasletleri daha hayırlıdır? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yemek yedirmen, tanıdığına, tanımadığına selam vermendir buyuruyor. Evet kardeşlerim, bakın, insan fıtri hasletlerinden bir tanesi, hayatını ikame edebilmesi için yiyecektir, içecektir değil mi? İslam'ın en hayırlı hasletinin yemek yedirme, tanıdığına tanımadığına selam vermendir diyerek insanlarla kontak kurmayı ve onlara hep girişken olmayı, davetçi bir yapıya sahip olmamızı zikrediyor. Allah bu vasıflarla bizleri donatsın kardeşlerim. Düşünün, şurada bir davetçi var, yiyor, içiyor, tüketiyor. Şurada bir davetçi var. İkram ediyor, selam veriyor, hal hatır soruyor. Hangisinin daveti geçerli olur? Hangisi olur kardeşlerim? Yediren, içiren, tanıdığına tanımadığına selam veren değil. Ama dini anlamayan, aklı kıt olan insanlar hemen olur mu herkese yedirilir mi? Olur mu tanıdığına tanımadığına selam verilir mi? Karşıdaki kafirse ne olacak? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tanıdığına tanımadığına selam ver diyor. Çünkü bu davette nedir? Ölçüdür. Karşıdakine selam verdiğinde o da senin selamını alır ve ne yapar? Artık arada bir kontak olur. Evet. Tanıdığına ve tanımadığına derken, yani selam verirken yapmacık hareketlerle veya büyüklük taslayarak hiç kimseyi ayırt etme. Bilakis İslam'ın şiarını, İslam kardeşliğini koruma adına bunu yapman gerekir. Evet. Allah hepimize hayır versin. 13. Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe kemaliyle iman etmiş olmaz. Evet. Ne kadar büyük, muhtevası ne kadar geniş bir hadis-i şerif değil mi? Hayırdan yana nefsi için ne seviyorsa kardeşi için de sevmeli. Hayır, iyilik ise dünyevi ve uhrevi mübah olan her şeyi için alır. Buradaki maksat ise tevazu sahibi olmaya teşviktir kardeşlerim. Kendisinin bir başkasından daha üstün olmayı sevmiyor. Bu ise eşit olmayı gerektiriyor. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, işte bu ahiret diyarını biz yeryüzünde yücelik ve fesat istemeyenler için hazırladık diyor. Bu ise ancak haset, kin besleme, çekememezlik ve sahtekarlığın terkiyle mümkündür. Bunların hepsi de yerilmiş ve sevilmeyen hasletlerdir. Şerden yana kendisi için istemediğini, kardeşi için de istememe imandandır kardeşler. Allah hepimizi sevsin, sevdiği amelleri işlemeyi, sevdiği insanların sevgisini bizlere nasip etsin. 14. Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden hiçbiriniz ben kendisine babasından ve evladından daha sevgili gelmedikçe imanı kemale ermiş olmaz buyurmuştur. Evet kardeşlerim, dikkat edilirse çok önemli bir hadis-i şerif. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ifadesi, yemin talep eden bulunmasa bile önemli bir şeyi pekiştirmek için yemin etmenin de caiz olduğunu gösteriyor. İman etmiş olmaz ifadesiyle de olgun bir imana sahip olamaz anlamını göstermekte. Allah hepimize anlayış versin. Allah'ın ve Resulünün sözünün önüne geçirmeyenlerden eylesin bizleri. Evet. 16. Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kimde şu üç haslet bulunursa imanın tadını almış olur. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olma, bir kimseyi yalnız Allah için sevme, iman ettikten sonra tekrar küfre dönmektense ateşe atılacakmış gibi hoşlanmama. Evet kardeşlerim. İşte imanın tadını alma, bakın bu üç haslete dayandırılıyor. Hem de lezzet olarak ifade ediliyor. Her insan yaşamış olduğu şu ortamda birçok şeyden lezzet alır, zevk alır. İşte bildiğimiz, tattığımız bir huyla Allah Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla imanın lezzetinin nasıl alınacağını söylüyor. Evet. Burada Allah'a imanı, Allah ve Resulünü her şeyin üzerine tutma, sevdiğini Allah için sevme, sevmediğini Allah için sevmeme, küfre girmektense ateşe girmeyi yeğleme. Bunlar hakikaten azmedilmesi ve yapılması çok güç olan meseleler. Allah yapanlardan ve bu lezzeti tadanlardan eylesin bizi. Evet. 17. Enes'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ensar sevgisi imanın alameti, Ensar'a buğz etmek ise nifak alametidir buyurmuştur. Kardeşlerim, Ensar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yardım edenlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bunlar aynı zamanda Evs ve Hazreç kabileleri olarak da geçmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ensar'ı onlara Ensar ismini vermiş. Bu da onlar için çok özel bir isim olmuştur. Yine bu isim onların evlatları, müttefikleri ve dostları için de kullanılmış. Haset, buğz, onları sevmeme, onlara nefret etme, bunlar imansızlık alameti gösterilmiştir. Bunun içindir ki buğzdan tahzir edip uyarmış, sevgiyi ise teşvik etmiştir. Bu yüzden onların değerini yüceltme ve yaptıkları fiilin ne denli olduğunu, yüce olduğunu haber vermek için onları sevmeyi ve sevmemeyi iman ve nifak alameti olarak belirtmiştir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Düşünün şimdi, sizin evinize dünyanın bir tarafından bir Müslüman geliyor ve beni barındır diyor. Kaç gün barındırırsınız? Neyinizi paylaşırsınız? Ne kadar paylaşırsınız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde kendi canlarından üstün tuttukları gibi gelen bütün muhaciri de bağrına basmış, evinden yarısını, eşyasından yarısını, tarlasından, malından ne varsa gelen muhacir kardeşiyle ne yapmışlar? Paylaşmışlardır. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Bunlar basit ameller değil kardeşlerim. Amelleri şöyle bir düşünün. Bir köyden, kentten bir akrabanız bile gelse, 3 günü, 5 günü geçirip yalnızda biraz fazla kalsa, ya eşiniz ya kendiniz homurdanmaya başlar. Veyahut da paylaşmanızı ne kadar yaparsınız o da tartışılır. Allah onlardan razı olsun. İşte evim, yarısı senin. İşte malım, yarısı senin. İşte eşlerim, hangisini istiyorsan boşayım, iddetinden sonra senin demişlerdir. Allah onların kardeşliğini bizlere de nasip etsin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, daha vaktimiz az olması hasebiyle zikredemeyeceğim o kadar çok faziletleri vardır ki Ensar'ın, Ensar sevgisi iman alameti, Ensar'a buğz etmek ise nifak alametidir buyurmuştur. Evet. 18 ne olur ibadet? Ubade İbn-i Samit'ten. Allah ondan razı olsun. Bedir Savaşı'na katılmış, Akabe beyatında bulunmuş birisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sahabeden bir grup olduğu halde şöyle dediğini haber vermiştir. Allah'a ibadette hiçbir şeyi ona ortak kılmama, hırsızlık yapmama, zina etmeme, çocuklarınızı öldürmeme, şu anda ve gelecekte yalanla iftira etmeme, hiçbir marufta, dindeki emir ve yasaklarda isyan etmeme, bunların üzerine bana tabi olun. İçinizden her kim ahdinde durursa, onun mükafatı Allah'a aittir. Her kim bu dediklerimden birini yapar da, bu yüzden dünyada cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefaret olur. Her kim de bu dediklerimden birini yapar, Allah da onu gizlerse, onun hesabı Allah'a kalmış, dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Biz de bu şartlar üzerine peygambere beyat ettik. Evet kardeşlerim, bu grup dediğimiz, bir grup dediğimiz sahabe, yaşları küçükten büyüğe kadar ve sayıları 40 kadardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendilerinden ahit almış. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bir şeye davet ederken neyle karşılaşacaklarını, neye uyacaklarını ve neyle amel edeceklerini onları baştan söylüyor ve aynen o ahit bugün bizim için de geçerlidir kardeşlerim. Aynı o gün Müslümanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ahit verirken söz verdikleri bugün bizim için de geçerlidir. Allah Azze ve Celle kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım derken her sözde, her amelde, her işte sadece Allah Azze ve Celle'yi ululama, razı etmek için yaratıldık. İşte ilk istenen de bu. Allah'a ibadette şirk koşmama. Ondan sonra dikkat ederseniz almış olduğu ahitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullara dönük ve nefse dönük yapılan zulümden bahsediyor. Yani hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, çocuklarınızı öldürmeyin. O gün ne yapıyorlardı? Doğan çocuğu, kız çocuğunu tutup diri diri daha önceden hazırladıkları kuyuya atıyorlardı. Bugünse kürtaj adı altında birçok cinayetler işleniyor. Yine yalan söylemeyin, iftira etmeyin, dindeki emir ve yasaklara ne yapın? Uyun diyor. Ve dikkat ederseniz daha önceki iman ve küfür derslerinde de anlattığımız gibi zulmün üçüncü şıkkı neydi? Allah'ın meşiyetine kalmış. Dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada imanın şube şube, küfrün şube şube olduğunu, küfrün Allah'a karşı, kullara karşı ve nefse dönük işlenen yönlerini anlatıyor. Allah hepimize anlayış versin. 19. Ebu Said el-Hudri'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman yaklaşıyor ki o zamanda bir Müslümanın dininden dolayı fitnelerden selamette olması için dağ tepelerinde ve vadinin iç kısımlarında güttüğü koyunları onun için en hayırlı malı olacaktır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, burada bu hadiste dağ başları ve suyun biriktiği yerlerden zikredilmesinin sebebi buraların çoğunlukla otlu olmasıdır ve buralarda insanların daha hayırda olduğu ve insanlardan uzak olan şahısların dinini koruyabileceği zikredilir. Allah fitnelerden bizleri uzak kılsın. Çünkü insanların içinde, çokluğun içinde bulunan ve o fitnenin yayıldığı bir ortamda çok rahatlıkla insanlara da bulaşabileceğini, ama sürüsünü alıp da insanlardan uzaklaşan, dağlarda otluk olan bölgede onları otlatıp hayvanlarını sulak olan yerlerde sulayan insanların bu fitneden daha uzak olacağına işaret ediyor. O toplumda en hayırlıları ancak bunlar olacak diyor. 13 20 estağfurullah. Ayşe annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına bir şey emrettiği zaman daima güç yetirebilecekleri işleri emrederdi. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bizim konumumuz senin konumun gibi değil. Muhakkak ki Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışladı dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözden dolayı sinirlenir, hatta öfkesi yüzünden belli olurdu. Sonra şöyle derdi: sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı en iyi bileniniz benim. Evet. Gözüken de o ki Allah'ı bilme ve onu tanımanın demek ki dereceleri var. Bazı insanlar bu konuda bazılarından daha üstün derecede olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise en üstün derecededir kardeşlerim. Allah'ı bilme onun sıfat ve hükümlerine bağlıdır. Bu da imanın ta kendisidir. Kardeşlerim, o kadar merhametli bir Resulümüz var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına devam edemezler korkusuyla zor olmayıp kolay olan şeyleri emrettiğinde derecelerini yükseltmek için çokça amel işlemeleri gerektiği inancıyla Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine zor gelen amelleri yüklemelerini istiyorlar. Ve bizim durumumuz seninki gibi değil diyorlar. Derecelere ulaşma amelde taksire gitmeyi gerektirmez. Bu açıdan Aleyhisselatü Vesselam onlara kızıyor. Bilakis karşılıksız veren Allah'a şükrü çoğaltmayı tavsiye ediyor. Ve bir başka sözünde hatırlarsanız, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Onlara kolayına gelen amelleri emretmesinin sebebi onda süreklilik olduğu içindir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde Allah'a en sevimli gelen amelin sürekli yapılan olanıdır dediğini görüyoruz. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şayet ben sizlere güç yetirebileceğiniz bir amel emretmiş olsaydım onda sürekli olmanızı emrederdim. Rabbim hepimize hayır versin. Amellerinde ısrarlı olanlardan eylesin. 21. Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kimde şu üç haslet bulunursa imanın tadını almış olur. Allah ve Resulü kendisine başkasından daha sevgili olma, bir kimseyi yalnız Allah için sevme, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra yine küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmayan kimse. Evet. 22. Ebu Said el-Hudri'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennet ehli cennete, cehennem ehli de ateşe girdikten sonra Allah kimin kalbinde zerre miktarınca iman varsa onu ateşten çıkarın diye emreder. Oradan simsiyah oldukları halde çıkarılırlar ve Ab-ı Hayat nehrine atılırlar ve orada su nehrinin yanında dikilen tohumun filizlenmesi gibi onlar da oradan öylece çıkarlar. O tohumun sarı ve kıvrımlı olarak çıkışını görmez misin? Diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu hadis-i şerif, kalbinde zerre kadar iman bulunanın, hardal tanesi kadar iman bulunanın cehennemden çıkıp cennete gireceğinin ifadesidir. O kadar merhametli bir Rabbimiz var ki, şirk üzerine değil de iman üzerine ölüp ama günahkar olan bir kul, cehennemde simsiyah olsa dahi onların kalbinde zerre miktarınca imanı bulunması, cennetteki Ab-ı Hayat nehrine atılacaklar ve oradan diyor bir mantarın yerden bittiği gibi onlar bitecek diyor. Başka yerde gelen hadislerle cem ederek söyleyeyim kardeşler. Onların diyor alnında Allah'ın azatlıları yazacak diyor. Ve cennette gözünüzün gördüğü her şey alabildiğine sizin denilecek diyor. Onlar cennette yaşamaya başlarken belli bir zamandan sonra Ya Rab, alnımızdaki bu lekeyi sil diyecekler diyor. Allah Azze ve Celle onların alnındaki Allah'ın azatlıları yazan cümleyi de silecek ve artık onlar tanınmayacaktır. Allah cennete giren sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin kardeşlerim. Ateşe girip de ateşte siyahlaşan taşlanşanlardan eylemesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, nasıl ki kirlenen bedenimiz, dağılan saçımız, sakalımız veyahut kirlenen herhangi bir yeri nasıl temizleme, arındırma, güzelleştirme yoluna gidip de o kirden kurtuluyorsak, kirlenen, o günah işleyen ruh da ateşte böyle temizlenecek. Allah günahlardan sakınanlardan, tertemiz cennete girenlerden eylesin. Unutmayalım ki cennete ancak tertemiz olan girer kardeşlerim. Cennete ancak tertemiz olan girer, pis olan yer ateşte temizlenecek. Allah azabından korusun. 23. Ebu Said el-Hudri'den. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunları nakletmese biz dinimizi nereden öğreneceğiz kardeşlerim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uyuduğum bir esnada rüyamda insanların üzerlerinde gömlekler olduğu halde bana arz olunduklarını gördüm. Kimin gömleği göğsüne kadar, kimininki ise daha kısaydı. Bana Ömer İbnu Hattab üzerinde bir ucu yerde sürünen bir gömlek olduğu halde bana arz olundu. Bunu ne ile tevil ettin ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam din ile tevil ettim buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyayı bizlere yormasıdır. Hatta bir sözünde ileride gelecek, eğer ömrümüz varsa inşallah, orada da bir şeyler deme ihtiyacı hissedeceğiz. Rüya diyor, peygamberlerin 46 cüzünden bir cüzdür. Bunu öğrenmeye gayret edin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biliyorsunuz vahiy 23 senede geldi ve ilk 6 ayı hep rüyasında geldi. Daha sonra açıktan gelmeye başladı. Rüya da peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür diyor. Burada da bakın, gömlek birbirinden uzun, kısa, uzun, sürünen bir gömlek, insanların da derece derece olduğuna, imanlarının da derece derece olduğuna işaret ediyor ve aynı seviyede olmadığını gündeme getiriyor. Demek ki insanın üzerindeki giysi burada dinle ne yapılıyor? Tevil ediliyor. Allah hepimize anlayış versin. Rüya ilmini öğrenenlerden eylesin. 24. Salim İbni Abdullah, babası Abdullah İbni Ömer'den haber verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ensardan birinin yanından geçiyordu. O şahıs kardeşini hayası konusunda ona zarar verdiği gerekçesiyle azarlıyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu rahat bırak, haya imandandır buyurmuştur. Burada kardeşlerim, Asap kardeşini uyarıyor. Ama hayalısın, ne kadar çekingen duruyorsun, niye girişken değilsin gibi azarlıyor, paylıyor. Biraz daha açık ol, daha biraz daha girişken ol tipinde uyarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu rahat bırak, haya imandandır diyor. Evet. 25. İbn Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah bana Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı kılıp zekatı da verinceye kadar insanlarla savaşmamı emretti. Şayet bunları yaparlarsa İslam'ın hakkı müstesna, benden mallarını ve kanlarını engellemiş olurlar. Onların sırlı işlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu da buradaki hadis-i şerif aynı zamanda bir ayet-i kerimenin de tefsiridir. Ayette Allah Azze ve Celle tövbe derler, namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı da verirlerse artık onların yollarını serbest bırakın diyor. Buradaki hadis-i şerif ise bunun tefsiri mahiyetinde, tövbeden maksat küfürden tevhide dönmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar sözü bunu tefsir etmekte. Bu da dikkat ederseniz iman babıyla olan münasebeti, imanın amele ihtiyacı olmadığını söyleyen mürciyeye bir reddiye kabilindedir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Evet, 26. Ebu Hüreyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a amellerin hangisi daha üstündür diye bir soru soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve Resulüne iman etmektir Sorun hangisidir diye soruldu. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Sorun hangisidir diye soruldu. Kabul edilmiş bir haçtır buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Burada da dikkat ederseniz birçok meseleden bahsediliyor. Buradaki imandan kasıt da nedir? Tasdiktir. Dilin ameli, kalbin tasdiki, azalarında onun akabinde devam etmesidir. Evet, 27. İbnu Ebu Vakkas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd'ın da oturduğu bir zamanda bir grup insanlara maldan yana bir şeyler veriyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içlerinden benim sevdiğim birisine vermedi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başkasına verirken ona vermemenin sebebi nedir? Vallahi ben onu mümin olarak biliyorum. Aleyhisselatü Vesselam ona mümin deme. Fakat Müslüman de buyurdu. Ben bir müddet sustum. Sonra o şahıs hakkında bildiklerim beni galebe çaldı da ey Allah'ın Resulü, başkasına verirken ona vermemenin sebebi ne? Vallahi ben onu mümin olarak biliyorum dedim. Aleyhissalatü Vesselam ona mümin deme fakat Müslüman de buyurdu. Sonra durdum, duramadım ve Aleyhisselatü Vesselam'a aynı sözlerimi yine tekrarladım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Sa'd, ben bir başkası bana daha sevimli geldiği halde Allah onu yüzüstü ateşe atar korkusuyla bir diğerine veririm buyurmuştur. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni giren bir topluluğa mal olarak bir şeyleri veriyordu. Orada bulunan muhacirler ise bu mala kendilerinin daha layık olduğunu düşünerek Aleyhisselatü Vesselam'ın neden böyle yaptığını Sa'd'a sormalarını istediler. Aleyhisselatü Vesselam ise topluluğa diğerleri kendisine daha sevgili olduğu halde neden onlara verdiğini açıklıyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam onlara bu maldan vermesinin tek sebebi kalplerini İslam'a ısındırmaktı. Bu ise onların dinden dönüp cehennem ehlinden olmamaları için yapılmış bir fiildi. Allah hepimize anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.